Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Alparslan'ın göklere yükselen başını gördüm. Merve gel ve onun toprak olmuş vücuduna bak. Ne kemeri üstündeki yıldız, ne ay gibi parlak yüzü, ne altındaki at, ne de elindeki dizgin kalmıştır. Güzel işlere imza atmış bazı şahsiyetler, kendinden sonra gelenlerce hayırla yad edildiği gibi, takipçilerini yanlışlara sürükleyen bazı kişiler de tarih boyunca beddualarla anılmıştır. Tarih sayfalarında her iki aksiyonun da temsilcilerine fazlasıyla rastlarız. İlk grupta yer alan tarihi şahsiyetlerden biri, Anadolu kapılarının Müslüman Türkleri açılmasına vesile olan Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'dır. Alparslan'ın asıl ismi Muhammed bin Davud Çağrı'dır. Alparslan tahsiline küçük yaşlarda başlamış, zamanın alimleri tarafından en iyi şekilde yetiştirilmiştir. Küçük yaşlardan itibaren babası Çağrı Bey'in yanında haksızlık ve zulüm yapan düşmana karşı hakkı müdafaa için hayatını hiçe sayarak muharebelere iştirak etmiştir. Alparslan, kabiliyeti ve kahramanlıkları sayesinde Mevr şehrinin meliki, babasının da veliahtı olmuştur. Alparslan, amcası Tuğrul Bey'in 1063'te vefatı üzerine 2. Selçuklu Sultanı olarak 27 Nisan 1064 tarihinde Halife Kaim bi Amirallah'ın da hazır bulunduğu bir mecliste sultan ilan edilmiştir. Cihan Sultanı Ebu'l-Feth ve Sultanül Adil lakaplarıyla anılan Alparslan, saltanatı müddetince İslam'a hizmet etti. O, İslamiyet'i içten yıkmaya çalışan gizli düşmanlara ve batıni hareketlerine karşı çok hassastı. Enerjisi, disiplini, yiğitliği ve adaletiyle temayüz eden Alparslan, büyük tarihi zaferlerinin yanı sıra medreseler kurmak, ilim adamlarına ve talebeye vakıf geliriyle maaşlar tahsis etmek, imar ve sulama tesisleri vücuda getirmek suretiyle de hizmetler yapmış, İmam-ı Azam'ın türbesi, Harezm Camii ve Şanyah Kalesi gibi pek çok eser inşa ettirmiştir. Zamanında İmam-ı Gazali, İmamül Haramen Cüveyni, Ebu İshak Eşşirazi, Abdülkerim Kuşeyri, İmam-ı Serahsi gibi büyük alimler yetişmiştir. Alparslan yönetime geldiğinde ilk olarak asayişi temin etti, isyanları bastırdı. Devlet teşkilatına ve orduya çeki düzen verdi. Akabinde de fetih hareketlerine başladı. Bunu yaparken alperenlerini de beraberinde götürüyor, maddi fetihle beraber manevi fethi de gerçekleştirmeyi gaye ediniyordu. Fetih hareketlerinde diğer Selçuklu hükümdarları gibi diğer dinden insanlara karşı son derece hoşgörülüydü. Çünkü eğitimi sırasında şu hadisi şerif şuur altına yerleştirilmişti. Hazreti Ali Allah Resulüne, "Ey Allah'ın Resulü, onlarla hangi şey üzerine savaşayım? Onlara nasıl bir teklif götüreyim?" deyince, iki cihan serveri aleyhissalatü vesselam da ona şu cevabı vermişti. "Bölgelerine girinceye kadar teenniyle hareket et. Hemen savaşma. Sonra onları Müslümanlığa davet et. Eğer kabul ederlerse senden mallarını ve kanlarını korumuş olurlar. Ahirete ait hak ve hukukları ise Allah'a kalmış bir iştir. Ya Ali, Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla birinin hidayete ermesi yeryüzü dolusu Kızıldeve'yi Allah yolunda infak etmekten daha hayırlıdır. Allah Resulünden Alparslan'a ve ondan bugüne nerede ve ne zaman bir İslam ordusu muharebeye girecek olsa, her nefer kulağında Allah Resulünün aleyhissalatü vesselamın bu mesajını duyar gibi olur ve bu emre göre hareket etmeyi kendisi için bir vecibe kabul ederdi. Türklerin Suriye topraklarındaki harekatını haber alan Bizans İmparatoru Roman Diyojen, 13 Mart 1071'de İstanbul'dan 200 binden ziyade Frank, Norman, Slav, Gürcü, Abaza, Ermeni, Rumeli'de yaşayan İslam dinini kabul etmemiş Peçenek ve Uz Türklerinden de ücretli askerler alarak Anadolu'ya geçti. Askere yaptığı konuşmada azmini şöyle belirtiyordu:
Doğu hudutlarımızda büyük bir İslam tehlikesi belirmiştir. Bu tehlikeyi büyümeden ortadan kaldırmalıyız. Ordunun başında bu tehlikeyi kesin olarak kaldırmaya gidiyorum.
Ordusunun gücüne güvenen imparator, yakaladığı Türkmenlerin bir kısmını esir aldı, diğer kısmını da öldürttü. Malazgirt'e kadar giden Diyojen, şehri tahrip ettiği gibi halkın bir kısmını da katletti. Bu durum karşısında Alparslan, Fatımilere karşı düzenlediği seferini tamamlayamadan geri döndü. Barış için teklif götüren Sultan Alparslan'ın heyeti, 25 Ağustos 1071 sabahı Bizans ordugahında hafife alınıp hakarete uğradı. Diyojen, Türk heyet başkanına,
''Kışlamak için İsfahan'ın mı yoksa Hamedan'ın mı daha iyidir?''
Sulh teklifini şiddetle reddedip,
''Sultanınıza söyleyiniz, kendileriyle sulh müzakerelerini Rey'de yapacağım. Ordumu İsfahan'da kışlatıp Hamedan'da sulayacağım.''
Heyet başkanı da Diyojen'e,
''Atlarınızın Hamedan'da kışlayacaklarından ben de eminim. Fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemiyorum.''
diyerek zekice bir karşılık verdi. Muharebe gecesi Alparslan ayırdı bir kuvvetle Bizanslıları atılan ok ve naralar rahat bırakmadı. Selçuklular Bizanslı safında bulunan Türk asıllı birliklerle temas kurdu. Onların Bizans ordugahından ayrılarak Selçuklu ordusuna katılmalarını temin etti. Dua müminin silahıdır hadisince hareket eden Sultan Alparslan, muharebe öncesi halifeden dua talep etti. Alparslan, Buharalı İmam Muhammed bin Abdülmelik'in tavsiyesi üzerine muharebeyi cuma gününe denk getirmişti. 26 Ağustos 1071 cuma günü bütün İslam beldelerinde ve Malazgirt Ovası'nda kılınan cuma namazında halifenin gönderdiği şu hutbe ve dua okundu.
Allah'ım! İslam'ın sancağını yücelt, ona yardım et. Sana itaatte canlarını feda edip, tabi olmak hususunda kanlarını akıtan yolunun mücahitlerini kuvvetlendirerek, yurtlarını güvenlik ve zaferle dolduran yardımlarından mahrum etme. Müminlerin emirinin bürhanı olan Sultan Alparslan'ın senden dilediği yardımı esirgeme ki, o bu sayede hükmünü yürütsün, şanını yaysın ve zamanın güçlükleri karşısında kolayca yerinde tutunabilsin. Senin dinini şerefli ve yüce tutabilmesi için onu lütufkar ve her zaman devamlı tesir icra eden desteğinden mahrum etme. Onun kafirler karşısındaki bugünü yarına da yetsin. Ordusunu meleklerinle destekle. Niyet ve azmini hayır ve başarıyla neticelendir. Çünkü o senin ulu rızan için rahatını terk etti. Malı ve canıyla emirlerine uymak gayesiyle senin yoluna düştü. Ey Müslümanlar! Doğru bir niyet, dürüst bir azim ve Allah'tan korkan temiz kalplerle ve ihlas bahçesinde kısmet alan inançlarla onun için Allah'a yalvarınız.
İki ordu 26 Ağustos 1071 Cuma günü karşı karşıya geldi. Selçuklu Sultanı Cuma namazı vaktini bekleyerek taarruzu biraz geciktirdi. Cuma namazından sonra beyaz bir elbise giymiş olan sultan ordusuna hitaben şu veciz konuşmayı yaptı.
Biz ne kadar az olursak olalım, Bizanslılar ne kadar çok olursa olsunlar, bütün Müslümanların minberde bizim için dua ettikleri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur, gayeme ulaşırım, ya şehit olarak cennete giderim. Sizlerden beni takip etmeyi tercih edenler takip etsin. Ayrılmayı tercih edenler gitsinler. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim. Sizlerle birlikte savaşan gaziyim. Beni takip edenler ve nefislerini yüce Allah'a adayanlardan şehit olanlar cennete, sağ kalanlarsa ganimete kavuşacaklardır. Ayrılanları ahirette ateş, dünyada da alçaklık beklemektedir. Ya Rabbi, seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda cihad ediyorum. Ey Allah'ım, niyetim halistir, bana yardım et, sözlerimde hilaf varsa beni kahret.
Alparslan'ın bu hali mukaddes bir vazife karşısında inanmış insanın ruh portresini çiziyordu. Şehitliği göze alan Alparslan, şehit olursa kendisinden sonra Melikşah için ordusundan sadakat istemişti. Maddi manevi hazırlıktan sonra Türk ordusu Allah Allah nidaları, köz ve boru tarakalarıyla harekete geçti. Bizans ordusu çan sesleriyle hücuma geçti. Böylece iki tarafın gürültüleriyle birlikte tozun dumana karıştığı bir ortamda savaş başladı. Alparslan bizzat muharebeyi idare ediyor, birlikleri yokluyor, bazen kendini alıkoyamayarak çarpışmalara katılıyordu. Muharebenin başlamasından iki saat sonra Peçenek ve Us Türkleri Bizanslılardan ayrılıp milli bir hisle Müslüman Selçuklu Sultanına tabi oldular. Alparslan hilal şeklinde yaydığı ordusuyla akşama kadar Malazgirt meydanında dövüştü. Şaşkına dönen Bizans ordusu hilalin içine düşmüş, kurtulma çareleri arıyordu. Neticede 200 bin kişilik koca ordu kendisinden sayıca az Alparslan'ın ordusu karşısında perişan oldu. Bizans askerleri kaçmaya başladı. Mezhep baskısı sebebiyle Bizanslılara kırgın ve kızgın bulunan Ermeni kuvvetleri de muharebe meydanını terk etti. Büyük komutan Alparslan'ın üstün savaş taktiği, askerin cesaret ve kahramanlığı, imanlarındaki sağlamlık ve Allah huzurundaki samimiyetleri sayesinde 54 bin kişilik Türk ordusu kendisinden kat kat fazla olan Bizans ordusunu kesin bir yenilgiye uğrattı ve büyük bir zafer kazandı. İmparator Roman Diyojen esir alındı ve savaşın galibi Alparslan'ın huzuruna çıkarıldı. Sultan Alparslan huzuruna getirilen imparatoru affetti. Muzaffer padişah esir imparatorun ellerini çözdürdü ve yanına oturttu. Ona misafiriymiş gibi davrandı. Sohbet esnasında imparatora sordu. Ey Rum Kayseri, ben senin eline esir düşmüş olsaydım, bana nasıl muamele ederdin? Diyojen, öldürtürdüm, cevabını verdi. Alparslan, benim size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Diye sordu. Ya öldürtürsünüz, yahut İslam memleketlerinde bir esir gibi dolaştırır, süründürürsünüz. Mümkün görmüyorum ama belki de affedersiniz. Alparslan yenilgiye uğramış bir insanı daha da küçük düşürmek istemedi ve Allah'a muzaffer olursam sana iyi muamele yapacağımı ahdetmiştim. Allah iyilik düşünenlerin arzularını yapar. Bu sebeple benden göreceğiniz muamele bu üçüncüsünden başkası olmayacaktır. Diyerek büyüklüğünü ve asaletini gösterdi, Bizans imparatorunu affetti. Bizans İmparatorluğu'nun harp tazminatı ödemesi, her yıl haraç ve ihtiyaç halinde Selçuklu ordusuna asker göndermesi karşılığında barış antlaşması yapıldı. Fakat Diyojen, İstanbul'a geri dönerken Bizans tahtının el değiştirmesi antlaşmayı geçersiz kıldı. Yeni Bizans İmparatoru 7. Mihail, Diyojen'in Türklerle yaptığı anlaşmayı kabul etmedi. Yapılan anlaşmaya sadık kalmayan Bizans'a karşı Sultan Alparslan, Selçuklu şehzadelerini Anadolu'yu fetihle görevlendirdi. Antlaşmanın tatbikini kumandan ve beylerine emrederek bütün Anadolu'nun fethini istedi. Anadolu iskan edildi ve Türkleşip İslamlaşması için gerekli bütün tedbirler alındı. Haksızlık yapılmış yerli halk, Alparslan ve askerlerinin kendi dindaşlarından daha hoşgörülü olmaları neticesinde fazla bir direnme göstermedikleri gibi hoşgörünün kaynağının İslam olduğunu görünce İslam diniyle de şereflenmeye başladılar. Akıncıların Anadolu'ya düzenledikleri gazalarda adaletle muamele etmeleri, zalimleri ortadan kaldırmaları, can, mal, ırz emniyetini sağlamaları, bölge halkının Selçuklu idaresini gönülden tercih etmesine vesile oldu. Bizans'ın zulme varan sıkı tedbirleri, halka kötü muamelesi, yerli ahalinin Türklerin idaresini tercih etmelerini daha da kolaylaştırdı. Türklerin yeni yurt edilmesini sağlayan Malazgirt zaferinden sonra 15 yıl içinde Anadolu ele geçirildi. Bu zaferle Anadolu'nun tapusu Türklerin eline geçti. Bu bakımdan Malazgirt zaferi Türk ve dünya tarihinde bir dönüm noktası oldu. Türkleri bir bayrak altında toplamak isteyen Sultan Alparslan, Malazgirt zaferinden sonra 1072'de çok sayıda atlıyla Mavera Ün Nehri'ye doğru sefere çıktı. Ordunun başında Buhara'ya yaklaştı. Amuderya Nehri üzerinde bulunan Hana Kalesi'ni muhasara etti. Kale komutanı, sapık Batıni fırkasına mensup Yusuf el-Harezmi, kalenin fazla dayanamayacağını anladı ve teslim olacağını bildirdi. Hain Yusuf, Alparslan'ın huzuruna çıkarıldığı sırada sultana hücum edip hançerle yaraladı. Yusuf'u derhal öldürdüler. Fakat Sultan Alparslan da aldığı yaralardan kurtulamadı. Sultan 4 gün sonra 25 Ekim 1072'de 42 yaşında şehit oldu. Tahran yakınlarındaki Rey şehrinde defnedildi. Yerine oğlu Menikşah geçti. Suikaste uğradığı zaman söylediği şu cümle, hem dindarlığını hem de cihan hakimiyeti şuurunu güzel belirtir.
Bir tepe üzerine çıktığım vakit, ordumun azametinden ve askerlerimin çokluğundan altımda yerin titrediğini hissediyor. Ve kendi kendime, ben dünyanın hükümdarıyım. Bu orduyla Çin'i fethederim, diyordum. Bu gurur yüzünden bu duruma düştüm. Halbuki her sefere çıkışta daima Allah'tan yardım dilerdim.
Aldığı yaranın tesiriyle 25 Kasım 1072'de vefat eden Alparslan, İslam inancı ve mefkuresinin en mümtaz şahsiyetlerinden biri olarak tarihe intikal etti. Alparslan vefat ettiğinde devlet toprakları doğuda Kaşgar'dan, batıda Ege kıyıları ve İstanbul boğazına, kuzeyde Hazar-Aral arasından güneyde Yemen'e kadar olan bir bölgeye yayılmıştı. Alparslan'a Türk milleti olarak çok şey borç olduğumuzu unutmayarak ruhun şad olsun büyük sultan diyoruz. Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur.